Ayrım 11. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 139. Halikarnas balıkçısı. Tavır. Ocak 1999. Her şey 13 Nisan 1925 günü 1. Paylaşım Savaşı sırasında 4 asker kaçağının sorgusuz sualsiz asılmalarını anlatan hikayenin resimli Hafta gazetesinde yayınlanmasıyla başladı. Zor yıllardı. Anadolu insanı Balkanlardan Yemen'e dek büyük bir coğrafya üzerinde cepheden cepheye sürülüyor. Kadınlar Yemen'e gidip de dönmeyen eşleri, kardeşleri, evlatları için ahıtlar yakıyordu. İşte o sıralarda bu 4 asker Afyon'dan cepheye sevk edilirken köylerine yakın bir bölgede trenden atladılar. 1-2 günlüğüne ki belki de son görüşleri olacaktı, eşlerini ve çocuklarını gördüler. Ardından da tekrar cepheye gitmek üzere evlerinden ayrılıp Afyon'daki askeri birliğe teslim oldular. Askeri mahkemenin yargılaması sonucu İdama mahkum edildiler. Dağları, taşları kaplayan asker kaçaklarına ibret olsun diye asıldılar. Hapishanede idama mahkum olanlar bile bile asılmaya nasıl giderler adlı bu öykü. Öylesine çetin bir dönemde kaleme alınmıştı ki uçan kuştan hesap soran istiklal mahkemelerinden yakasını kurtarabilene aşk olsun. Şeyh Sait ayaklanması başlayalı henüz bir ay olmuş. Hükümet takri sükun yasasını çıkartmış ve kurulan istiklal mahkemelerinde ayaklanma bahane edilerek toplumun tüm muhalif kesimlerine yönelik bir sindirme ve saldırı harekatı başlatılmıştı. Pek tabii böylesi bir öykü de istiklal mahkemelerinin gözünden kaçmadı. Polisler Cevat Şakir'in kapısını çaldılar bir gün. Karakola geleceksin dediler. Mavi sürgünün öyküsü işte böyle başladı. Cevat Şakir, gazetenin sahibi Zekeriya Sertel ile birlikte Ankara'ya getirildi. Mahkeme idam istedi onlar için. Her şey onların iki dudağı arasındaydı. Sonra cezaları 3 yıl kalebentliğe çevrildi. Zekeriya Sertel Sinop'a gönderilirken Cevat Şakir cezasını Bodrum'da çekecekti. Bodrum bir muamma, bir karanlıktı Cevat Şakir için. Bodrum ismi ona ürkünç geliyor. Büyük bir zindanın en alt katında karanlık bir dehlizi çağrıştırıyordu. Sultan Hamit döneminde tehlikeli siyasi mahkumların da buraya kapatılmış olması durumun pek de iç açıcı olmadığını gösteriyordu. Özcesi Bodrum bir belirsizlikti Cevat Şakir için. Uzun bir bekleyişin ardından bir sabah erkenden Bodrum yolculuğu başladı. Cevat Şakir her şeye rağmen içinde bir sevinç duydu. Ne de olsa bu mavi sürgün Cebeci zindanından kötü olamazdı. Tüm ihtimalleri de hesaba katan Cevat Şakir 10-12 gün sonra Bodrum'a varabileceğini düşünüyordu. Evdeki hesap ise çarşıya hiç mi hiç uymadı. Kimi zaman yaya, kimi zaman da atlı, kimi zaman tren, otobüs ve benzeriyle devam eden, bir yandan bürokrasi, bir yandan da çıkarılan tüm zorluklar ve olanaksızlıklarla geçen bu serüvende Cevat Şakir, savaştan çıkalı 3-5 yıl olan Anadolu'nun harap ve yoksul olan tablosuna da tanık oldu. Çoğu zaman ise sürgünün belirsizlik yüklü biçimi kafasını kurcaladı onun. Bodrum Kalesi yıkıldığı için hapishaneye mi kapatılacağı yoksa sürgün cezasını kentin sınırları içinde mi geçireceği henüz belli değildi. Bu ikilem içinde süren yolculuğu sırasında yolda rast geldiklerine hep Bodrum'u soruyor. Herkes de sanki söz birliği etmişçesine deniz kıyısında güzel bir kasaba diye cevaplar veriyordu. Yolculuğun sonlarına gelmişlerdi. Cevat Şakir denizi özlemiş, yanındakilere sık sık denize ne zaman varacağız diye sormaya başlamıştı. Deniz görünmemişti henüz ama çok derinlerden gelen güçlü uğultuyu duyar gibi oluyordu. Rüzgarın fısıldayışları değişmiş, topraktaki kum oranı artmaya başlamış. Eğrelti otları, ılgınlar, zakkumlar, hindibağlar bu fısıltıyı doğrular bir tarzda Cevat Şakir'e denizi muştuluyorlardı. Sonra fısıltı gitgide yaklaştı ve Cevat Şakir heyecanla bir kayaya tırmandı. Neredeydin diye sordu ak köpüklü dalgalar. Sorma dedi Cevat Şakir. Karakollar, koğuşlar mı istersin diye başladı öyküsünü anlatmaya. Anlatı anlatı dili kurudu. Son olarak da ver mavini serinleyeyim biraz, al canımı dedi. Başka da bir söz çıkmadı ağzından. Halikarnas balıkçısı. Bodrum'a geldiğinde cezasını kent içinde sürgün olarak çekeceğini öğrenince bir hayli sevindi. Bodrum sınırları içinde kısıtlı bir özgürlüktü onunkisi. İlk işi deniz kıyısında beyaz badanalı şirin bir ev tutmak oldu. Deniz gel gel diyordu ona ama denize açılması yasaktı. Kayalarda koylarda dolaşmakla balık tutmakla gidermeye çalıştı bu özlemini. Bir yandan yazmaya devam ediyor, çeviriler yapıyor, esas olarak da insanı, doğası ve tarihiyle çekici bir güzelliğe sahip olan Bodrum'u derin derin soluyordu. Gözleri bir kez görmüştü bu hırçın maviliği. Bir kez vurulmuştu insanına, dağına, taşına. Ege'nin gel diyen sesine daha fazla dayanamadı ve o günden öte Bodrum'un havasına, toprağına, insanına ama ille de maviliğine karıştı durdu. Ünlü tarihçi Herodot'un şehrinde balık tutarak, üzerinde binlerce yıl öncesinin gizemini taşıyan harabelerini gezerek, araştırmalar yaparak günlerini geçiren Cevat Şakir artık Halikarnas balıkçısı olmuştu. Çünkü eski adı Halikarnassos olan Bodrum'un sakinlerinden, yakın gelecekte öykülerine, romanlarına konu olacak Egeli denizcilerden, dağ köylülerinden, kıyı kasabalarından biriydi artık. Bu mutlu mavi sürgün tüm hızıyla akıp giderken İstiklal Mahkemelerinin ani bir kararı düşlerini kabusa çevirdi. İstiklal Mahkemeleri güya lütfedip geri kalan 1,5 yıllık sürgün cezasını İstanbul'da ailesinin yanında geçirmesini kararlaştırmıştı. Halikarnas balıkçısı için gerçek sürgün işte böyle başladı. Ne yazık ki elinden gelen bir şey yoktu. İster istemez İstanbul'a doğru yola çıktı. Akdeniz'in aklığından İstanbul'un griliğine dönüş tam bir talihsizlikti onun için. İstanbul'da geçireceği 2 uzun kış onun gerçek sürgünü olacaktı. İstanbul'da yazmaya, çeviriler yapmaya devam ettiyse de tüm planları Bodrum'un üzerindeydi. Sabırsızdı. Bir an evvel cezasının bitmesini beklerken boşta durmuyor, Bodrum'da satın almayı düşündüğü bir kayık için para biriktirmeye çalışıyordu. Sürgünün kalan kısmı da bittikten sonra Halikarnas balıkçısı hiç vakit kaybetmeksizin soluğu Bodrum'da aldı. Sürgün olarak ayrıldığı Bodrum'a özgür bir insanın iç rahatlığı, sevinciyle geldi ve kendisini mavi suların coşkun akışına bıraktı. Balıkçının Deniz Gurbetçileri. Yatağan isimli gemisiyle denize açıldı ve tok ve gür sesle komutunu verdi. Burina, Burinata. Balıkçı en güzel eserlerini işte bu yelkenli de yazdı. Onun öykülerindeki, romanlarındaki kahramanların birçoğu denizcilerdi. Yöre insanları için deniz bir tutkuydu. Bir yanıyla da geçimlerini sürdürdükleri, tükenmek bilmeyen engin bir derya. Edebiyatımızda denizi ve gemicileri, tayfaları, Ege kıyılarının insanlarını en güzel anlatan Cevat Şakir'dir dersek yanlış olmaz. Çünkü Halikarnas balıkçısı o toprakları, doğayı, denizin derinliklerini ve gurbetçilerini çok yakından tanımış. Onlarla ağlayıp onlarla gülmüştü. Dıştan bir gözlem değildi onunkisi. Bizlere, denizlerin ve deniz insanlarının iç dünyasından bakan bir çift gözdü. Balıkçı da bahar vakti günler öncesinden kurmaylarını, dalgıç takımlarını hazırlar. Gece vakti gökyüzündeki yıldız kaynaşmasını ta içinden duyar. Sefere çıkıp da dönmeme ihtimalinin tüm ağırlığına inat, o da sefere çıkmadan önce deniz gurbetçileriyle birlikte vur patlasın, çal oynasın eğlenirdi. Zeus göklerden şimşekler yağdırıp mavilikleri alabildiğini hırçınlaştırdığında, Poseidon'un denizi kasıp kavurduğu fırtınalarda, tüm tayfalar gibi o da yelkenleri sarar, direklere atılır, dümen sapını tutmaktan avuçları kanardı. Hava açar da deniz süt liman olunca, yaşasın deniz diye çığlıklar atıp, haydi süngere diye bağırırdı. İşte bundan dolayıdır ki Halikarnas balıkçısının eserlerinden kıyı insanları ve deniz gurbetçileri etiyle, buduyla, kanlı canlı tüm halleriyle açıkça resmedilir. Öykülerini, romanlarını okurken siz de denizin 50 kulaç dibine iner, sünger toplamaya başlarsınız. Balıkçının kahramanları arasında emekçi insanların yaşamı ilk sırayı alırdı. Zordu sünger avcılığı. Sefere çıkılırdı aylarca evlere dönülmezdi. Hele bir de denizci evliyse, çoluğu çocuğu varsa ya da yavuklusu 4 gözle onu bekliyorsa bu ayrılık daha da zor gelirdi. Kadınlar ise sevdiklerini ellerinden aldığı için denize beddualar yağdırırlardı. Çünkü gidip de dönmemek vardı ama bunların hiçbiri de seferlere engel olamazdı. Çünkü balıkçının kahramanları için deniz bir tutkuydu. O tutku da ekmek parasından öte bir şey değildi aslında. Bir yanıyla denize hem mecburdular hem de deli divane aşık. Heyyam olalı türküler eşliğinde, yelkenler ağır ağır yol alırken, kıyıda el sallayanların içine bir hüzün çöker, yelkenliler maviliklerde kaybolduktan sonra kayalara çıkıp da yol gözlemekten başka ellerinden bir şey gelmezdi. Deniz bir yanıyla deniz gurbetçilerinin ekmek kapısı, bir yanıyla da kefen bezleriydi. Ama yine de kalleş değildi. Balıkçının romanları içinde kalleş olanlar da sıkça anlatılır. Kendi pis çıkarları uğruna, tayfaları alabildiğine derinliğe indiren, dinlenmelerine izin vermeksizin, defalarca süngere salan, can güvenliklerini hiçe sayan patronlar da tüm asalaklıkları, bencillikleri ve düşmanlıklarıyla bu öykülerde yerlerini alırlardı. Karakulak ve Göbekoğlu gibileri denizlerin tefecisiydiler. Borçlandırdıkları insanları kendi gemilerinde ölüme sürükler, Kendi denetimi altına girmeyen gemicilere de ellerinden gelen her türlü kötülüğü yaparlardı. Bu kötülük, kimi zaman o gemicileri takip ederek, avlandıkları koyları tespit edip, sünger yataklarını kurmaya, kimi zaman da gemilerini batırmaya ve tüm tayfalarını öldürmeye kadar varırdı. Yerel yöneticilerle, Ankara'yla da bağlantıları sağlamdı. Yeri gelir, sanki babalarının çiftliğiymiş gibi tüm Ege'yi parseller ve deniz gurbetçilerine mavilikleri yasaklamaya kalkarlardı. Gemileri battığında düzenlerini sarsan deniz emekçilerinden kurtulmakla kalmaz, aynı zamanda denizin derinliklerine gömülen gemi enkazlarını yok pahasına satın alırlardı. Leş kargası, Zahar Yadis'in tüm ticareti bu kirli iş üzerineydi. İster fırtınadan, isterse de bombaları vasıtasıyla olsun. Bir gemi battı mıydı, hemen oracıkta bitiverir. İşe yarar ne varsa, demir, çelik, bronz, bakır, sancak, iskele kendince bir fiyat saptar. Her zaman için gerçek fiyatın üçte birini öder, zenginliğine zenginlik katardı. Kısacası zordu denizcilerin işi. Milattan önce 3. yüzyılda yaşamış olan ünlü tarihçi Opianus, ta o zamanlarda Güney Ege'nin denizcileri için hiçbir çile sünger avcılarınınkinden daha korkunç, hiçbir çaba onlarınkinden daha zor değildir demişti. Bu zorluk balıkçının eserlerinde çok çarpıcı olarak anlatılır. Parmak Damgası adlı öykü kitabından alınan aşağıdaki bölüm deniz gurbetçilerinin acıklı öykülerini anlatmaya yetiyor da artıyor bile. Dalıp sünger çıkarma sırası Ahmet'in kardeşi Mehmet'teydi. Kardeşinden çıkardıkları kanlı miğferi başına geçirdiler. Parayı veren armatör işaret düdüğünü çaldı. Oğlan daldı. Aşağı inerken ağabeyinin kafa parçaları pembe renkler salarak ve bir sağa bir sola kayarak kendisine eşlik ediyorlardı. Güvertede sıra bekleyen dalgıçlar bir sürü karabatak gibi sırayla dizilmiş, dıdılıyorlardı. Geçim savaşıydı bu. Armatörlerden, acımasız patronlardan kurtulup da bir araya gelerek kendi gemilerinde sefere çıkan gemiciler de vardı. İçlerinden biri fazla mı denize gitti? Hemen işaret verir, uyarırlar, yaşlıları süngere indirmez. Bir denizci kaza eseri öldü müydü? Aralarında para toplayıp ölen denizcinin ailesine verirlerdi. Aynı ekmeğin peşinde, aynı denizin yolcusu, bu yoksul insanların birbirlerine olan bağlılıkları, içtenlikleri tam bir emekçi dayanışmasıydı. Sefer zamanı, hele deniz, çarşaf gibi kıpırtısız, ay, hilal ve yıldızlar samanyolu halinde ise, birbirlerine deniz maceralarını, sevdiklerini, özlemlerini anlatır dertleşirlerdi. Bir de fırtına çıktı mıydı? Kaptanı, tayfası ve yelkenlisi bir tek beden olur. Poseidon'un dalgalarına, Zefiros'un rüzgarlarına direnirlerdi. Türk ve Rum gemiciler de kardeştiler bu maviliklerdi. Ne Türk denizcileri birer kara kulak Tevfik Reis'ti, ne de Rum tayfaları birer Zahar Yadis. Kayıkları karşılaştığında birbirlerine sigaralar tutar, dumanlarını neşe içinde gökyüzüne savururlardı. Bir Rum denizci süngere dalıp da vurgun yedi mi, o vurgunu kendi kollarında, bacaklarında hissederdi Türk denizci. Öylesine dost ve kardeştiler işte. Deniz gurbetçileri kadar olmasa da, karada yaşayan insanlar da balıkçının öykülerinde romanlarına kendilerine bir yer bulur. Tahtacı Mustafa, dağlardan kesip biçtiği odunları, tomrukları, katırlarıyla yükler getirir ve en güzel yelkenliler onun kesip biçtiği odunlardan yapılırdı. Denizciler ona takılır, ille de denizi över dururlar. Mustafa da geri kalmaz, dağların heybetinden, yüceliğinden ve yoldaşlığından bahsederdi. Ege'nin kıyı köylerindeki insanların açlığı ve yoksulluğunu da balıkçının eserlerinde görmek mümkündür. Göbeklioğlu'nun yerini karada Hacı Resuller alırdı. Köylünün ırzına, namusuna göz koyan, bin türlü hileyle köylüleri kendine muhtaç eden Hacı Resul, tam bir Abdiağa karakteriydi. Köylü ise kimi zaman açlığından, kimi zaman da başka çaresi kalmadığından onun eline bakardı. Çıkar ilişkileri, suskunluklar, görmezden gelmeler, her geçen gün rutin işlerindendi. Ama Hacı Resul gibilerine pabuç bırakmayan, diz kırmayanlar da vardı bu öykülerde. Yiğit Türkmen kızları, derin kara gözleri, inatçılıkları ve tüm direngenlikleriyle karşı koyarlardı ağların zulmünü. Bundan dolayıdır ki başlarından bela hiç eksik olmaz. Yeri gelir canlarını verir. Ama Hacı Resul gibi ırz düşmanlarına asla teslim olmazlardı. Bir de bu toprakların, denizlerin eşkıyaları vardı. Anadolu'daki her eşkıya gibi Kerimoğlu da tefecilerin, ağaların can düşmanıydı. Haklarında türlü karalamalar yapılsa da halk kime güveneceğini bilir, eşkıyasına yataklık ederdi. Kıyı kasabalarında yaşayanlar da Halikarnas balıkçısının eserlerinde önemli yer tutar. Balıkçının tarifiyle bir eli yağda, bir eli balda olan, Dünya Bankası'na para, Ahiret Bankası'na da bol bol sevap istif eden, dümberek oğlu kimilerinin astıkları astık, kestikleri kestiktir. Çalar, çırpar, mahkemeye çıktıklarında da para yedirir, halktan insanları hapse attırırlar. Halikarnas balıkçısı, kasabaların bürokratlarını, hele hele kaymakamlarını gayet güzel anlatır. İstanbul'dan Anadolu'ya gelince, sudan çıkmış balığa dönen, Anadolu insanını tanımayan, küçümseyen, halkın yararına bir şey yapacağını, bando mızıka takımıyla köylere vergi almaya giden bu bürokrat tipler, ince bir alayla balıkçının eserlerine yedirilmişlerdir. Tüm bu asalaklar birliklerine karşın, herkesin horladığı çingeneler, onun öykülerinde sevimlidir. Zaten halktan insanlar tüm sevimliliğiyle, yoksulluğu, acıları ve çelişkileriyle, olumlu ve olumsuz yanlarıyla balıkçının öz çocuklarıdır. Yani lafın kısası, Halikarnas balıkçısının kişilikleri, halk bilimci Boratav'ın da belirttiği gibi, küçük kasabaların esnaf, zanaatkar, mütekahit, memur tipleri, balıkçı ve gemiciler, hususuyla fakir gemiciler, ufacık yelkenlerin tayfaları, büyük vapurlardaki ateşçiler, garsonlar, nihayet toprak ağası ve ırgat, çeşit çeşit köylülerdir. Ve Halikarnas balıkçısı bunları, tümü münasebetleri, çatışmaları ve anlaşmaları içinde gözlerimizin önüne serer. Doğanın, insanın ve mitolojinin harmanladığı şiirsel bir anlatım, Halikarnas balıkçısının öyküleri, romanları, kendi deyişiyle. O cennet ellerin, dağ otlarının, kıyıların, vahşi kayaların ve açık denizlerin ürünüdür. Ege'nin, Akdeniz'in o girintili çıkıntılı kıyılarında, hırçın akan sularında, kekik kokan, eşkıya yatağı dağlarında ve denizlerinde yaşayan insanlar, balıkçının kaleminde tüm güzellikleri ve çirkinlikleriyle bir aradadır. Ağız dolusu gülen insan kahkahaları, bir yandan maviliklerin fısıltılarına, bir yandan da dağlarındaki çam dallarının hışırtısına karışır. Doğa ve insan, tüm çıplaklığıyla ve gizemiyle ikiz kardeştir. Tüm bunlara, binlerce yıldan bugüne dek Ege'de yaratılan tarih ve mitolojik anlatımlar da karışınca, balıkçının öykülerini okurken Anadolu'nun batısından başlayarak tadına doyulmaz bir yolculuğa çıkarsınız. Batı Anadolu'nun dağı, taşı, rüzgarı, denizi, yıldızı insanlarından ayrı bir varlık değildir. Çoğunlukla dile gelir insanoğluyla söyleşir. Acıları, sevinçleri aynıdır. Hani neredeyse içtikleri su ayrı gitmez. Yeri gelir, gökyüzünün gri bulutları sarar gövdesini, kemiği çatırdar. Yeri gelir, gökyüzünün gri bulutları balıkçıları uyarır. Samanyolu, tayfalara yol gösterir. Kıyılara vuran ak köpüklü dalgalara heyamalolar karışır. Balıkçının eserlerindeki bu doğa harikası, dostu ve düşmanı tıpkı bir insan gibi ayırt etmesini bilir. Armatörler, koca göbekli Haşmet beyler, kara kulak Tevfik reisler, motorlarla üzerlerine geldi mi, onlara yar olmak istemeyen adalar denizle işbirliği yapar, mavilikler köpürür, deniz sömürücülerin üzerine tükürür, kayalar dişlerini gösterip hırlar, gökyüzü kaşlarını çatar, griye boyanır. Kimi düşsel, kimi gerçek olan bu atmosfer sonrası, Halikarnas balıkçısı tarihsel bir yolculuğa çıkartır sizi. Çıplak gerçekçilikle mitolojinin karıştığı şiirsel ve gizemli bir anlatımdır bu. Bir bakmışsınız, Egeli sünger avcılarının yanı başında, Anadolu'nun büyük kadın, Amiral Halikarnassoslu, Artemisia, o görkemli filosuyla tarihin derinliklerinden kopup gelmiş, savaşa tutuşmuş. Bir bakmışsınız Artemisia, dağların yiğit Türkmen kızı Tican olmuş, Fatma olmuş. Bakhos adaları, Bektaşilerin cem törenlerine karışmıştır. Anadolu topraklarında, binlerce yıl önce yaşamış olan kavimler, uygarlıklar, türlü ilişkileri ve bugüne bıraktıklarıyla gözlerimizin önüne serilir. Balıkçı Anadolu'yu, dünyanın beşiği, sevgisi, sevinci olarak tanımlar. Bugünün Nevruzu'nun ilk çağlardaki kökenine iner. O çağ toplumlarının türlü gelenek göreneklerinden yola çıkarak bugünü açıklamaya çalışır. Domuz etinin neden yasaklandığını, bugünkü bağ bozumu şenliklerinin ilk yüzyıllardaki biçimini, günümüz dinlerinin ilk kuramlarının hangi yaşam şartlarından doğup boy verdiğini, İzmir'in, Efes'in adalarının hangi uygarlıklardan kaldığını ve daha birçok inanışının geleneğin kökeninde neler olduğunu onun eserlerinde fazlasıyla görebilirsiniz. Anadolu kaynaklı destan örneklerini inceleyen, hatta birazdan da değineceğimiz gibi bu konuda epeyce araştırma yapan Halikarnas balıkçısı, Ege ve Akdeniz doğasını, insanı ve tarihini harmanlamış, her birinin ayrı ayrı tadını, görkemini, şiirsel ve akıcı bir dille edebiyatımıza kazandırmıştır. Düşünsel planda Halikarnas balıkçısı. Halikarnas balıkçısının özellikle Anadolu uygarlıkları ve toplulukları üzerine büyük araştırmalar yaptığına yukarıda değinmiştik. Halikarnas balıkçısı, Türkiye'nin ve Türkiye'lilerin, ki buna kısaca Türk deniyor, tarihi, Türkiye'nin gelmiş, geçmiş koşullarınca etkilenmiş, bütün etnik ve kültürel varlıklarının tarihidir diye özetler görüşlerini. Halikarnas balıkçısına göre, Türkler ve onlarla birlikte Selçuklular ve Oğuzlar ve onlardan önce Anadolu'nun taş döneminden gelen Anadolu kuşaklarının kanları karışınca, Anadolu'nun Türkiye'li Türk'ü denilen adımı peydahlanmış ve böylece Türkiye denilen bir etnik birliği, bir gerçeği, bir kültürü yaratmıştır. Bu kültür, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarını ortaya koymuştur. Halikarnas balıkçısı, Anadolu'da belli bir süre egemenlik kuran Hitit, Frigya, Urartu ve benzer topluluk ve kültürlerinin birbirlerine karıştığını, bu halklara sonradan Selçukluların ve Osmanlıların da eklendiğini ve tüm bunların kanının günümüz Osmanlı insanının damarında aktığını savunur. Türkiye, halk geleneklerinin geçmişini, Anadolu'nun ilk çağ uygarlıklarında arayan Sabahattin Eyüboğlu ve Azra Erhat da aynı görüşü benimsemişlerdir. Aslında üçü de Boratav'ın da dediği gibi, Anadolu kültür mirasının tümünü Türklerin eski yurtlarından getirdikleri yargısında direnenlerin, öte yandan da kökü Anadolu'da olan kültürde Türklerin hiçbir payı olmadığı düşüncesiyle bunun gerçek sahipliğine sadece Türklerin yurttaşları ya da komşuları ama onlardan dince ve dilce ayrı toplulukları layık görenlerin tarihe görüşlerine bir tepki olarak bu düşünceyi benimsemiş ve Doğan Avcıoğlu'nun da belirttiği gibi romantik bir ulusal tarihi savunmuşlardır. Halikarnas balıkçısı, hem ırkçı bir ulusal tarih anlayışı olan Turancılığa, hem de evren ne için yaratıldı sorusuna, Batılılar Batı uygarlığını yaratsın diye karşılığı verenlere karşıdır. Anadolu uygarlıklarını yok sayarak her şeyi Batı ile başlatanlara inat, Halikarnas balıkçısı da hemen hemen muhakkaktır ki ilk Helenler Anadolu'daydılar diyerek aslında Batı uygarlığının Anadolu'dan gitme olduğunu savunmuştur. Özellikle birçok Batılı yazar düşünürün, tarihin, uygarlığın beşiği olarak hep kendilerini gösterdikleri, doğuyu küçümsedikleri, her türlü ilerleme ve gelişmeyi kendileriyle başlattıkları bilinen bir gerçektir. Hatta Tanzimat dönemi Osmanlısında kendi halkını ve kültürünü küçümseyen aşırı Batı hayranı da fazlasıyla çıkmıştır. Bu düşünceye karşı çıkmak elbette gerekir. Ama tepkisel bir bakış açısıyla yola çıkarsak, deyim yerindeyse, Anadolu şovenistliği yapmak, Anadolu'daki kültürü ve halkları tek bir potada eritip, tek bir ulus ve kültüre indirgemek de aynı ölçüde yanlıştır. Bu düşünce, Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte çokça tartışılan tarih ve ulus anlayışlarından yalnızca biridir. Bu atmosferde kimi zaman Türkleri tüm uygarlıkların kaynağı olarak gösterenler de, ırkçılığa varanlar da çıkmıştır. Mustafa Kemal'in de bir dönem Türklerin tarihini Hititlere dayandırma girişimleri olmuş, Türk Tarih Kurumu'na bu doğrultuda araştırmalar yaptırmıştır. Çünkü Kemalistlerin gerçek amacı Anadolu'daki diğer kültürleri ve azınlıkları yadsıyarak diğer halkları asimile etmektir. Bu politikalar doğrultusunda katliamlar da yapıldı. Başta Kürt, Laz halkları olmak üzere Anadolu insanı aşağılandı. Kültürü yok edilmeye çalışıldı. Halkların ana dili yasaklandı. Bilimsel temellere oturmayan, tepkisel bir tarih ve ulus anlayışı, objektif olarak yurdumuzdaki tüm halkları, Türk ve Türkiye'li olarak tanımlamaya, Kürt, Laz, Arap, Çerkez ve benzeri halklarını yok saymaya götürür. Ne ki, Halikarnas balıkçısının böyle bir anlayışa düşmesi, onun Kemalistler gibi düşündüğü, bilinçli olarak halkları yok sayma amacı güttüğü anlamına gelmez. Halikarnas balıkçısı, hiçbir öykü, roman veya deneme yazısında halkları küçümsememiş veya aşağılamamıştır. Tam tersi, Halikarnas balıkçısının eserlerinde, örneğin Türk ve Rum denizcileri dosttur, kardeştir. Düşmanlık yapanlar ise ister Türk, isterse Rum olsun, sömürücülerin bizzat kendisidir. Bir başka örnek daha verecek olursak, genel olarak toplumumuzda hor görülen çingeneler bile balıkçının öykülerinde tüm sevimlilikleriyle anlatılır. Onun hiçbir eserinde herhangi bir halkın, azınlığın, kültürün küçümsendiğini görmek mümkün değildir. Tepkisel bir tarih anlayışı sonucu vardığı düşünce tarzı ise balıkçının eleştirilmesi gereken bir yanıdır. Bu düşüncesiyle eserleri arasındaki paradoksu bu özgünlük içerisinde değerlendirilmeli. Anadolu'daki halkları ve kültürleri bilinçli olarak yok saymak amacı taşımadığını da belirtmeliyiz. Halikarnas balıkçısından günümüze kalan Halikarnas balıkçısı, dostlarının deyişiyle tam bir kültür kurumudur. Resimli Hafta gazetesinden başlayarak çıktığı yolculuk, balıkçıyı mavi sürgün dediği Ege ve Akdeniz'le buluşturmuş. Sonsuz bir yurt ve insan sevgisiyle kaleme aldığı eserleri, onu uluslararası çapta bir üne kavuşturmuştur. 1910-25 yılları arasında Resimli Ay ve İnci gibi dergilerde yazılan yazılar, kapak resimleri ve süslemeler yapan, karikatürler çizen, sonraki yıllarda ise öykü, roman ve inceleme biçiminde eserler veren balıkçının günümüze ulaşan 22 kitabı vardır. birçok öyküsü ve deneme yazıları, Balıkçı'nın Mavi Oğlum dediği Şaban Gökovalı tarafından kitaplaştırılmıştır. Mavi Sürgün'de İstiklal Mahkemelerinden aldığı sürgün cezasını anlatan, Balıkçı'nın en güzel romanları arasında yer alan Deniz Gurbetçileri ve Ötelerin Çocuklarını sayabiliriz. Fethi Naci'nin deyimiyle, bugün için geçmişte kalmış bir Bodrum'un nesli tükenmiş insanları vardır bu romanlarda. Ama bu romanlar, öyküler hala zevkle okunuyorsa, bunu da Balıkçı'nın yurt ve insan sevgisinde, Anadolu'ya olan aşkında aramak gerek. Çok sevdiği Anadolu'nun emekçi insanlarını bir şiir tadında bizlere sunması da bunda etkilidir. Sonsuz Sessizlik Büyür, Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları ve Hey Koca Yurt kitapları ise en başarılı eserlerindendir. Bu kitapları elinize aldığınızda, bulunduğunuz atmosferden sıyrılır ve Balıkçı ile birlikte Anadolu'nun binlerce yıl öncesinde tarihsel bir yolculuğa çıkarsınız. Hey Koca Yurt, Balıkçı'nın en sevdiği kitabıdır. Bu başyapıtı için, bu yapıtın konusu Anadolu'nun düşünce bakımından değil, sanat bakımından tarihidir. O yüzden düşünürler konusunun uzatılması gerekli görülmez demektedir. Buraya dek Anadolu'nun ırmak ve sularıyla akıldı. Dağları ve taşlarıyla sarmaş dolaş olundu. Denizlerin de yolu anıldı, efsaneler anıldı. İlk çağın tarihleriyle gezildi. Hacılara, çatal höyüklere uğrandı. Uzak geçmişin olayları göz ve gönülden geçirildikten sonra tüm bu yerlere "Hey koca yurt denmez de ne denir?" diye yazarak bir bakıma kendi düşünsel ve edebi yolculuğunu özetler. Halikarnas Balıkçısı birçok eserinde düşüncelerine yer vermiştir. Anadolu uygarlıkları, tarihi ve kökleri üzerine çeşitli görüşleri birçok kitabında bulmak mümkündür. Ama çoğu düşüncelerinin de bir araya toplandığı düşün yazıları da bu konuda okurlar için önemli bir kaynaktır. Balıkçının ününün Anadolu sınırlarını aştığını söylemiştik. Balıkçı yurt dışında Çağdaş Homeros diye anıldı. Brüksel'de yapılan Dünya Ozanlar Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen Balıkçı çağrıldı. Bunun dışında Dünya Düşünce Adamları Komitesi, Türkiye'den Halikarnas Balıkçısını seçmiş ve komitenin yayın organının 1971 tarihli 8. sayısında kendisine yaklaşık 20 sayfa ayrılmıştı. Özellikle Akdeniz ülkelerinde büyük ilgi gören Halikarnas Balıkçısı'nın Akdeniz'in Ebedi Gençliği yazısı, ünlü Care for dergisinde dergi özel sayısı olarak çıkmış, Balıkçı'ya düşün ve yazım konusunda doruğa yükseldiği bu yazısını görmek ise nasip olmamıştır. 13 Ekim 1973'te İzmir'de hayata gözlerini yuman Halikarnas Balıkçısı çok sevdiği Bodrum'a gömülmüştür. Ölümünün 25. yılında Halikarnas Balıkçısı'nı saygıyla anıyoruz. Kaynakça: Parmak Damgası, sayfa 16, Halikarnas Balıkçısı. Folklor ve Edebiyat, 1. cilt, sayfa 453, Pertev Nail Boratav. Anadolu'nun Sesi, sayfa 151, Halikarnas Balıkçısı. Anadolu'nun Sesi, sayfa 9, Halikarnas Balıkçısı. Folklor ve Edebiyat, 1. cilt, sayfa 180, Pertev Nail Boratav. Sonsuzluk Sessiz Büyür, sayfa 70, Halikarnas Balıkçısı. Hey Koca Yurt, sayfa 347, Halikarnas Balıkçısı. 11. ayrımın sonu, sayfa 151.